Yemekler.
Oysa adımız yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, sibernetik bilimi çağımıza adını veren bir bilim. 600 yıl önce sibernetiğin ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişi, bilgisayarın temelini atan alim, fen ve teknik adam, 60 makinenin mucidi El Cezeri. Biz de bugün stüdyomuzda, değerli konuğumuzda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Vural hocamızla Cezeri'nin muhteşem teknik ve bilimsel mirasını konuşacağız. Ve programımız Yaşayan Türküler köşemizde sürecek. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sesini duyamadım. Evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının oldun mu? Benimsin diyemedim. Benimsin diyemedim. Benimsin diyemedim. Dik yamaçların selisin. Sen benden daha delisin. Şimdi kimlerin kulusun? Başını eğemedim. Akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü. Kıvırcık saçlı başını göğsüme koyamadım. Akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü. Kıvırcık saçlı başını göğsüme göğsüme koyamadım. Göğsüme koyamadım.
Tatlı Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Vural bizlerle birlikte. Sayın Vural, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sayın Hanım, teşekkürler.
Bugün El Cezeri'yi konuşacağız. Pek çok çağrışım geliyor aslında insanın, evet, El Cezeri dediğinde aklına. Tabii ilk aklımıza gelen Şırnak'ın Cizre ilçesi. Bir televizyon kanalı aynı zamanda. Var mıdır bağlantıları?
Tabii, evet.
Detaylıca
çok yakın bir bağlantısı var adını. Tabii ki. Düşünürümüz sibernetik ilminin kurucusu sayılıyor. Robotlar hakkında çok öncü fikirleri olan birisi. Tam ismi Ebul İz İsmail bin El-Razzaz diye geçiyor. El Cezeri tabii lakabı. Geçmiş zamanlarda tabii soy isim kanunu olmadığı için ister istemez insanlar bu şekilde künye ile tanılıyor. Bunun künyesi de bayağı uzun aslında. O künyeye baktığımız zaman onun hakkında çok detaylı bilgiler ediniyoruz. Mesela künyenin başında Bediüzzaman diye geçiyor. Bediüzzaman demek zamanın biriciği. Yani zamanında çok öne çıkan, çok ender bir şahsiyet olması için ona bu sıfat verilmiş. İsminin de işte geçen Ebul İz lakabı var. Bu işte çok izzetli, şerefli bir insan olduğu anlamına geliyor. Cezeri demiştiniz. Cezeri de bir bölge ismi aslında. Dicle ile Fırat arasındaki o bölgede özellikle suyun çıktığı kaynak kısmına Cezeri ismi veriliyor. Hasankeyf, Diyarbakır, Cizre bölgesine o isim veriliyor. Muhtemelen doğum yeri orası olduğu için o lakap ona kalmış. Kendisi Artıkoğlu'da zamanda yaşayan bir mucit, mühendis, teknik bilim insanı. Bu bakımdan çok çok değerli birisi. Kökeni o ama yaşamış olduğu dönem kargaşa olan bir dönem. Yani Selçuklular, işte Memlükliler çok kargaşa bir dönem içerisinde çok ünlü eserler ortaya koyuyor. Bu bakımdan onun ortaya koymuş olduğu sibernetik düşüncesi, robotlar hakkındaki öncü fikirleri bilime çok büyük açılama sağlıyor. Hem İslam dünyasında hem de Batı dünyasında. Bu bakımdan ona bu imkanı veren Artıklı oğullarına, onun hamilini yapan hükümdara şükranlarını her zaman ifade ediyor. Çünkü uzunca bir süre Artıklı oğullarının sarayında mühendis olarak görev yapıyor. Sadece mühendis değil, aynı zamanda kendisine hamilik yapan, destek veren kişinin de danışmanlığını yapıyor. Yani Emir Nasreddin Mahmud'un da hem danışmanlığını yapan hem de sarayda 32 yıl kadar uzunca bir süre eserler ortaya koyan birisi. Yazdığı eserleri şu anda elimizde var. Kitabül Hiyel, özellikle kısa olarak Kitabül Hiyel diyoruz. Hiyel demek mekanik, mühendislik demek, mühendislik kitabı. Bu buluşlarını o kitabında ortaya koymaya çalışmış. Bu kadar önemli bir, değerli bir isim. Evet. Belki sibernetikten biraz bahsetmek
tam da
lazım.
Evet. Gerçekten onu sormak istiyorum. Şimdi çağımızda adını veren bir bilim olduğundan bahsettik programımızı açarken de. Nedir bu sibernetik? Evet. Şimdi 21. yüzyıldayız. Bundan yüzyıllar önce ortaya atılmış bir düşünce. Yani çağımıza bu kadar aradan yıl geçmesine rağmen nasıl damga vurmaya devam ediyor?
İnsan aslında eşyaya bakarak doğayı tanımaya çalışır. Yani görmediği bir şeyi bir tanım veremez. O yüzden ister istemez yaptığı buluşlarda, icatlarda doğayı taklit etmeye çalışıyor. İşte kuşları, balıkları, ağaçları yaparken bunlardan faydalanıyor. Yani bir bakıma doğayı taklit ediyoruz. İşte balıklardan bakarak gemiler, işte kuşlara bakarak uçaklar inşa ediyoruz. Bu bilime sibernetik deniyor. Yani sibernetik bir bakıma doğanın taklit edilmesi. Çünkü kültür aslında birincil doğa dediğimiz tabiatın ikincil doğal haline getirilmesi. Yani onun şekil değiştirmesi. Elimizdeki o malzemeyi kullanarak farklı farklı şekillerde insanın ihtiyacını karşılayacak buluşların yapılmasına biz kültür diyoruz. Sibernetik diyoruz. Yani sibernetik bir bakıma doğanın insan eliyle taklit edilmesi ve yeni hayatını kolaylaştıran, ona yeni imkanlar sağlayan aletlerin bulunmasına verilen bir isim. Ama El Cezeri sadece şey değil, sibernetik ilminin kurucusu değil. Aynı zamanda yaptığı buluşlarda bugün çok güncel olan yapay zekanın, robotların da öncülerini ortaya koyuyor. Yani insan tasarımlı olarak varlıklar ortaya koyuyor ve bunların çok fonksiyonları var. Şöyle bir şey, hava basıncıyla ya da su basıncıyla bu robotlar hareket edebiliyor. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Baktığımız zaman kullanmış olduğu motifler daha çok kuşlar, şahin kuşu ya da yılan ya da işte hükümdarın kendisi ya da hizmetçisi, bunları etrafında görmüş olduğu o şeyleri, nesneleri taklit ederek benzerlerini yapmaya, yaratmaya, ortaya koymaya çalışan değerli bir isim Cezeri'miz.
Evet, o zaman hani fikirlerini nereden aldı diye düşündüğümüzde doğrudan doğruya doğaya baktığını anlayabiliyoruz.
Evet, yani tabii ki sibernetik bu ama Cezeri'nin Cezeri olmasında sadece tabiat yeterli değil. Bir de bunlardan istifade etmiş olduğu bilim insanları var. Yani geçmişinden daha önce bu alanda çalışmış olan çok ünlü isimlerimiz var. Robot biliminde, işte mekanik biliminde. Onların eserlerinden istifade ediyor. Mesela Abbasi döneminde Beytül Hikme diye kurulan bir bilim merkezi var. O merkezde çalışan Beni Musa kardeşler var. Üç kardeş bunlar. Ahmet, Muhammed ve Hasan. Mekanik alandaki bunların çalışmalarını görüyor ve onların haberi var. Ya da Batı dünyasında Arşimet, hepimizin bildiği çok ünlü, evet, Arşimet. Evet. Onun eserlerini elde ediyor. Ya da işte İskenderiye Mekanik Okulu dediğimiz bir okulumuz var. Oradaki yazılan eserleri okuyor ve onlardan istifade ediyor. Ve bunları yaparken de mutlaka şükranlarını dile getiriyor. Diyor ki ben bu fikirleri bir anda oluşmadı bende. Ben bunlardan istifade ettim. Ve atıf yapmayı çok çok önemsiyor. Atıf yapmak, yani aldığımız kaynağı belirtmek İslam kültüründe çok önemsenen bir konudur. Yani kimden almışsak onu mutlaka ismini vermek durumundayız. Bu Batı dünyasında bilim etiği, bilim ahlakı çok yeni gelişiyor. Ama İslam dünyasına baktığımız zaman hadisleri alırken ya da herhangi bir konuda bir bilgi alırken mutlaka o kişiye, aldığımız kişiye karşı isim vermemiz gerekiyor. Bunu El Cezeri çok naif bir şekilde yapıyor. Şöyle ki diyor ki bu fikrin sahibi Aristo'dur ya da Eklaton'dur derken ona bir de sıfatlar ekliyor. Saygıdeğer, işte aziz, muhterem, yani bu şükranlarını belirtmek bizim kültürümüzde olan bir şey. Yani sadece almakla yetmediği gibi ona değerini karşı de değerini veriyor, de veriyor. Mi? Bu aslında bence şey, yani önemsenmesi gereken bir durum.
Dediğiniz gibi yani, bilim ahlakı.
Bilim ahlakına, bilim etiğine çok fazla değer veriyor. Yani Cezeri'nin yapmış olduğu buluşlarda doğanın taklidi yanı sıra aynı zamanda geçmişteki o birikimi de özümsemesini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yaptığı birçok buluş var. Hatta sarayın kapısına yapmış olduğu bir kapı var. Bu kapı
hangi sarayın?
Yani Artuklu Sarayı. Yaşamış olduğu dönem Diyarbakır merkezde Artuklu Sarayı. Ve bu sarayın kendisinin ifadelerine göre insanlar yol değiştiriyorlar. Sadece bu kapıyı görmek için Diyarbakır'a gelip o kapıyı görmek istiyorlar. Ve sadece bu amaçla, yani kapıyı görmek için gelen insanlar var şeye, saraya. Dolayısıyla onun yapmış olduğu buluşlar teoriyle pratiği özdeşleştiren buluşlar. Yani hayali bir şey ortaya koymaya çalışmıyor. Yani olmayan bir şeyi, yapılmayacak bir şeyi ortaya koymuyor. Yapılan her şey, ama her şeyi pratiğinin de olmasını istiyor. Yani bir bakıma teoriyle pratiği birleştiren bir isim. Çünkü Batı dünyasında böyle bir şey yok. Yani Batı dünyasında insanlar hayal ediyor ama o hayalin çalışma şansı yok. Yani sadece bir varsayım olarak ortaya koyuyor, teori tanıyor. Ama bunun ortaya koyduğu bütün buluşların hemen hemen hepsi çalışıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Yakın zamanda rahmetli olan bir bilim tarihçimiz vardı, Fuat Sezgin, bilirsiniz. Evet, evet. Fuat Sezgin bu Cezeri'nin yapmış olduğu buluşları, 50 kadar buluşu minyatürlerini yaparak İstanbul'daki bu Gülhane Parkı'ndaki bu Fuat Sezgin Müzesi'nde sergiledi ve şunu iddia etti. Bizim Doğu dünyasındaki bu mucitlerimiz, Beni Musa olsun, Cezeri olsun, diğer isimler olsun, teoriyle pratiği birleştiren isimler. Yani bunların yapmış olduğu buluşlar çalışabiliyor. Bu çok önemli bir şey aslında.
Evet, peki o dediğiniz kapıda ne vardı? İnsanlar neyi görmeye geliyordu o kapıya?
Yani özellikle o şeyin, Cezeri'nin şu özelliği de vardı. Bu buluşlarında sadece kendi bölgesinin değil de Doğu bölgesinin, özellikle İran bölgesi, Hint bölgesi, Arap Yarımadası'ndaki kültürü, değerleri, o tevhid inançlı olan motifleri oraya işlemeye çalışmıştı. Yani oradaki hayranlık verici motifler var. Hala şu anda elimizde kalıntısı olmasa bile kitaplarda o şeyin, kapıların ya da diğer buluşların izlerini görüyoruz. Şu çok önemli aslında, Cezeri'nin çabalarında yaptığı şeyin estetik olmasını istiyor. Yani kibar olmasını, estetik olmasını, baktığımız zaman bir sanat eseri olduğunuzu görmemizi istiyor. Ve sadece o kuru bir robot değil, kuru bir işte onun buluşlarından söylemek gerekirse su saati, fıskiye ya da başka bir alet değil. Baktığınız zaman bir sanat eseri görüyorsun ve bu çalışan bir sanat eseri. Üzerinde minyatürler var, tesipler var. Minyatür işte İslam kültüründe çok önemsenen bir sanat. Evet. Tesip, güzelleme, süsleme sanatı ya da hat sanatı, bunları da kullanıyor. Yani bir bakıma sanatı da teknolojiye entegre eden, ilinti kuran bir isim El Cezeri.
Evet, gerçekten çok çok önemli çok, bir değer. Evet, o bilim uğruna yapılan icatlar ortaya dökülebilir ama bunu sanatla bütünleştirmek herkesin hakkı değildir, evet. Bunu gerçekleştirmek. Bu anlamda evet. Gerçekten çok kıymetli. Peki nedir o ürünler? Benim baktığım kaynaklara göre 60 makinenin mucidi olarak geçiyor, evet. El Cezeri. Neler var bu 60 makine
yani,
içinde?
En basit tabii ki bu... şu da önemli aslında, yapılan buluşların bir pratik değeri olması gerekiyor. Yani bir yarar karşılığında olması gerekiyor. Mesela kan, bir zamanlar işte kan alma olayı oldukça ciddi bir sorun. Bu kan alma cihazları var ama bunun özelliği kan alınırken aynı anda kanın ne kadar alındığını görüyorsun ve sen kan alırken o şeyi görmüyorsun. Kan alma makineleri, fıskiyeler, sulamak cihazları, otomatik müzik aletleri, yani belli saatlerde çalan müzik aletleri, insanları eğlendiren, onlara kadehler sunan robotlar, sürahiler, su pompalayan, hava basınç çalışan pneumatik cihazlar, herhangi bir şeyi, ağırlığı kaldıran ya da koyan, daha çok onu yapmış olduğu ilgi sahası ihtiyaca binaen, yani o dönemdeki insanların ihtiyacına binaen, onların hayatını kolaylaştıran cihazlar. Ama bunun bir de şey tarafı var, eğlence tarafı var. Yani baktığımız zaman buluşlarında bir de şey katıyor onlara, insanları hoşnut etmesi, eğlendirmesi, mutlu etmesini katıyor.
Evet, sanatın da kattığından da belli, öyle evet. Değil mi? Amaç aslında insanların gözünde onu bir değer, bir sanat eseri gibi göstermek, evet. Ama aynı zamanda fonksiyonel bir yönü de olsun.
Kesinlikle.
İstiyorum.
Şu aklıma geldi.
Buyurun.
Bunun fikirleri tabii ki Batı dünyasında hemen kısa zamanda tanınıyor ama Leonardo da Vinci bizim için çok ünlü bir mucittir. Yani aynı zamanda şey değil, yalnız ressam tarafı var ama onun ortaya koymuş olduğu bazı şifreleri var ama o şifreleri 500 sene sonra çözülebildi. Cezeri de aynı şeyi yapıyor. Cezeri ondan çok önce yaşayan birisi. Yaptığı eserlere şifre koyuyor. Yani bir bakıma onları kendisine ait olduğunu, patent anlamında şifre koyuyor. Ve zeki insanlar, bu işe ilgi duyanların çözmesini bekliyor. Çözdüğümüz zaman onun daha buluşlarının ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz.
Çözülebilmiş mi peki bu şifreler?
Yani kısmen çözülmüş ama hala şu anda El Cezeri'nin koymuş olduğu şifreler bilinmiyor. Çözülemiyor. Yani bir kısmı çözülmüyor. Bunun bir handikapı şu: Leonardo da Vinci koyduğu şifreleri 500 sonra çözebildik. Hı hı. Ama bu aradaki teknoloji gelişmesi ister istemez onu sollamıştı. Eğer zamanında çözmüş olsaydık muhtemelen teknolojide çok daha ileri aşamada olurduk. Yani bir olumlu tarafı var ama bir de olumsuz tarafı var şifre koymanın. Her iki mucitte, yani Doğu dünyasındaki Cezeri de, Batı dünyasındaki Leonardo da ve diğer isimlerde böyle bir uygulamaya geçiyorlar. Yani buluşlarına bir şifre koymak, onu işte adım adım çözme eylemi tercih ediyorlar. Böyle bir insan.
Evet, tabii.
Bu da ayrı bir sanat tabii ki yani.
Diyecektim. Evet. Bu hem ayrı bir sanat hem de hani dediniz ya, insanları biraz hoşnut etme duygusu ve düşüncesi de var. Sanıyorum o şifreler çözüldüğünde de işte o hoşnutluk duygusunu insanların hissedeceğini düşündüğü için belki de o şifreleri
kesinlikle
koydu.
Evet.
Bir anlamda tabii patent etmesi de var. Evet. Yetiştirdiği öğrenciler var mı?
Evet, yani bu birikim, yani İslam düşüncesinde şöyle bir şey vardır. İlmin zekatı onu paylaşmaktır, aktarmaktır diye. O da kendisinden sonra tabii ki şey yapıyor. Yani insanlara bunu öğretiyor ama asıl mesleği Artuk Sarayı'nda baş mühendis olarak görev yapıyor. Maalesef İslam dünyasında bu mekanik mühendislik alanının çok fazla daha sonra değer verilemiyor. Yani baktığımız zaman ondan önce Beni Musa olsun, diğer isimler Harizmi olsun, bu alanda çok büyük katkıları var. Ama Cezeri'nin açmış olduğu o yolu çok devam ettiren isim yok. Burada şunu söyleyebiliriz. Paradigma diye bir kavram var. Yani paradigma, yeni bir bakış getirmek. Bilime, felsefeye, düşünceye yeni bir paradigma anlayışı getirmek. Düşünce, buna verilen isim. Böyle 5-10 tane ismimiz var. Mesela kimya alanında hepimizin bildiği Cabir bin Hayyan var. Çok ünlü bir isim. Bir paradigma açıyor. Biruni var. Zekeriya Errazi var tıp alanında. Cezeri de bana göre bir paradigma ortaya koyan, yani olağan bilim anlayışının dışında farklı bir bilim anlayışı koyan.
Farklı bir bakış açısı.
Evet, yani deney ve gözlemi ortaya koyan ve pratikle teoriyle pratiği birleştiren bir isim. Onun ortaya koyduğu bu şeyi, bilimsel geleneği, yeni paradigmatik anlayışı maalesef İslam dünyasında sadece birkaç isim var. Takiyüddin Errazi gibi birkaç isimimiz bunu takip etmiş ama daha çok bunu Batı dünyası sahiplenmiş. Yani Batı dünyasında bunun takipçisini, tercüme edilmesini ve bu fikirleri, kopyalarının yapılmasını görüyoruz. Tabii yaşamış olduğu dönem 1200 yıllarının başında vefat ediyor. Artık Batı İslam dünyasında bilimin biraz daha gerilediği, Batı'nın Rönesans'la atağa geçmiş olduğu bir dönem. Yani Doğu dünyasında o şey artık kayboluyor. Bilimsel, felsefi, düşünsel zenginlik yavaş yavaş gücünü kaybediyor. Bunda da en büyük nedenlerden bir tanesi hamilik. Hamilik bir destek, sponsor olmak. Yani aslında Cezeri'nin Cezeri olmasındaki en büyük sponsor Artuklular. Yani Artukluların ona değer vermesi, imkan sunması, ortam yaratması büyük bir
ve
destek oluyor.
Ve bizzat sarayda görevlendirilmesi,
evet, yani,
belki de değil mi?
İşte o hamilik zamanla kalkıyor İslam dünyasında. Baktığımız zaman o kadar çok fazla bilim insanlarına değer vermediğini görüyoruz maalesef. Batı bu şekilde atağa geçiyor ve çok büyük bilimsel teknolojik gelişmeler gösteriyor.
Kitabından bahsettiniz.
Evet, Kitabül Hiyel.
Biraz bu kitabı anlatır mısınız? Neler var içinde.
Evet, Kitab-ül Hiyel aslında 50 tane buluşu ortaya koyduğu ünlü bir eseri Cezeri'nin. Bu Kitab-ül Hiyel'de koymuş olduğu o şeylerin, buluşların nasıl çalıştığını anlatıyor. Yani tamam, az önce konuştuk, bir takım şifreler de var. Yani Ebced hesabı var, şifreler var. O şifreleri koyarak kendi buluşunun nasıl olduğunu, nasıl çalışması gerektiğini anlatıyor. Ve içerisinde ilk ele aldığı konu o bahsetmiş olduğumuz o kapı. Yani Artuk Sarayı'nı süsleyen o muhteşem kapı. Onunla başlıyor. Daha sonra robotları, daha sonra işte insanların su ikram etmiş olduğu robotları konu ediniyor. Bu bakıma şey, yani bütün o çalışmaların ürününü o kitabında derc ediyor, topluyor ve insanlara işte bunu ürün olarak sunuyor. Aslında Hiyel kelimesini çok kullandık. Hiyel mekanik demek. Yani mekanik kitabı, mühendislik kitabı anlamında bir terim. Kitabın ismi çok uzun ama biz ona kısaca Kitab-ül Hiyel diyoruz. Bir bakıma kendisinden önceki Doğu dünyasında ve Batı dünyasındaki bu bütün mekanik bilgilerini toplayıp onun üzerine kendi koymuş olduğu buluşları, icatları inşa etmiş olduğu muhteşem bir şaheser gibi geliyor Kitab-ül Hiyel.
Sarayın katkısı var ama kendisi eğitim anlamında neler yapmış, nerede eğitim görmüş, bu kadar bilgiyi nasıl edinmiş?
Evet, aslında bu da şey, ciddi bir şey. İbn Sina'nın çok güzel bir sözü vardır. İbn Sina der ki, bilim bir yerde teşvik görüyorsa orada canlanır, neşvi-neva bulur. Ama bir yerde ilgi görmüyorsa o zaman terk eder gider. Yani Cezeri'de baktığımız zaman o dönemki bilim merkezleri var. Orada eğitim alıyor. Yani Bağdat, Şam, İskenderiye, Horasan bölgesinde ilim merkezlerine giderek orada ilim alıyor. Ama bu hamilik yapan kişinin çağrısıyla beraber Artuk da o bölgede kalmayı ve orada bilimsel faaliyetlerini devam etmeyi şey yapıyor, arzu ediyor. Şurada aklıma bir şey geldi. Beytül Hikme'de bahsetmiştim az önce. Müslümanların şöyle bir çabası var. Mesela Bizans'la savaş yapıyorsunuz ve savaşta üstün gelirseniz savaş tazminatı vermeniz gerekiyor. Bizim Abbas halifeleri diyorlar ki, biz sizden altın para falan istemiyoruz. Peki ne istiyorsunuz? Bize kitaplarınızı verin. Yani ne kadar elinizde kitap varsa ya da bilim insanı varsa onları gönderin. Biz buna şey yapalım, razıyız. Başlangıçta çok tuhaf geliyor bu uygulama. Ama şeyler, özellikle Müslüman hükümdarlar bilimin artması için böyle bir etkinliğe gidiyor. Yani düşünsenize, bir şeyi kütüphaneyi istiyorsunuz, orada kitapları istiyorsunuz, kopyasını istiyorsunuz ya da bilim insanlarını istiyorsunuz ki bu dünyada şey olsun, medeniyet canlansın, güçlensin. Aslında şey, yani aynı gelenek hala devam ediyor Artuklu oğullarında ve şöyle bir çaba var, rihle. Rihle kavramı, insanlar çok uzun yollara ilim almak için meşakkatle gidebiliyorlar. Yani bugün artık çok kolay. Yani internet var.
Evet.
Yani hemen çok rahat bir şekilde bilgiyi elde ediyorsun. Ama o dönemde insanlar bilgi için çok uzun mesafeler kat ediyorlar. Sadece küçük bir bilgiyi öğrenmek için. İşte şeyde, Cezeri de bu şekilde. İlim öğrenmek için ne kadar yer varsa İskenderiye, Bağdat, oradaki bütün o birikimi alıyor, özümsüyor ve onun üzerine kendi dehalarını koymaya çalışıyor.
Evet, gerçekten evet. Çok çok kıymetli bir bilim insanı. Keşke onun o açtığı yolda biz, evet, dediğiniz gibi daha da ilerleyebilseydik ama sonuçta bir kitabı var. Bu kitabın orijinali ülkemizde midir? Müzelerimizde sergilenmekte midir? Görebilirler mi dinleyicilerimiz?
Şöyle, bu Kitab-ül Hiyel dediğimiz eserin müellif nüshası dediğimiz orijinal nüsha kayıp. Ama orijinal nüshadan en yakın sürede üretilen, yani çok zaman geçmeden üretilen otantik nüshaya yakın nüshalar elimizde var. Ama bunların birçoğunu biz Batı dünyasından temin ettik. Ve bu kitaptan tercüme ederek bu kitabın merkezi olarak çalışmalar yapıldı. Özellikle İstanbul'daki bilim tarihi çalışan hocalarımız, İhsan Fazlıoğlu gibi hocalarımız bunu tercüme etmeye, buradan maddeler çıkarmaya, bölümleri tanıtmaya çaba sarf ettiler. Çok yeni tanınıyor ama bence geç tanınan birisi, çok değerli birisi. Yani Cezeri kendi değerimiz, kendi kültürümüzün bir ürünü. Bu ismin tanınması, bilinmesi bizim için çok önemli.
Elbette. Şimdi bir isim söyledi, Arşimet ismini söylediniz. Arşimet. Şimdi 2 yaşında, 3 yaşındaki çocuklar bilir. Bile onun ismini bilirken aslında El Cezeri'nin bu kadar az tanınıyor olması gerçekten aslında biraz bizim hatamız.
Evet, bizim hatamız.
Biz de dolayısıyla yayınlarımızda O ve onun gibi değerleri tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla da sizi konuk ettik. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Son olarak Diyarbakır Ulu Camii'nin ünlü Güneş Saati de El Cezeri'nin bir eseri. Evet. Çok kısa da ondan bahsetmenizi rica edeyim. Sonra uğurlayalım sizi.
Bu dönemde saat önemli. Çünkü insanlar zamanı ölçmek istiyorlar. Ve su saati var, güneş saati var, kum saati var. Ve ilgi sanatçılığının bir kısmı da saatler üzerine Cezeri'nin. Saatlerin de çalışması daha çok mekanik olması daha zor ama ya su basıncıyla ya hava basıncıyla, pneumatikle ya da işte yer çekimiyle başka nedenlerle bu şeyler farklı saatler bulunmaya çalışıyor. Bu yüzden de Cezeri'nin en fazla ilgisini çeken konulardan bir tanesi saatler olmuş. O güneş saati de az önce konuştuğumuz şey gibi.
Artuklu Saray Artuklu Saray kapısı gibi.
Onun çok ünlü eserlerinden bir tanesi.
Şu anda görülebilir mi? Var mı?
Var da... ama şey yani çalışma şeyini bilmiyorum. Yani şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu?
Ama peki El Cezeri ile ilgili örneğin onun vefatından sonra bir türbe inşa edildi mi o bölgede ya da onun görmeye gitmek isteyenler nereye başvurmalı, nereye gitmeli?
Evet, daha çok İstanbul'daki bu az önce konuştuğumuz Fuat Sezgin Müzesi'nde evet. Onun bu Kitab-ül Hiyel'deki bu 50 buluşunun birçoğu çalışır halde sergileniyor. Ama Diyarbakır bölgesinde ya da o yaşamış olduğu Cizre bölgesinde kalıntıların olduğunu çok bilmiyoruz. Yani sadece eserleri var ve o buluşların minyatürleri, kopyaları var. Şu
ama onların var olduğunu biliyoruz.
Evet, onlar var. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vural verdiğiniz bilgiler için. Sizin vesilenizle biz de El Cezeri'yi andık ve onun harika buluşları, teknik ve bilimsel mirasını bir kez daha dinleyicilerimizle buluşturduk. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Vural stüdyo konuğumuzdu. El Cezeri'yi konuştuk. Onun muhteşem teknik ve bilimsel mirası üzerine değerlendirmelerini aldık. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Olmasaydı gün doğdu doğmasaydı hiçbir dert olmasaydı oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı oturup ağlamazdım yüreğim dolmasaydı dertliyim derdim bitmez başımdan duman gitmez dertliyim derdim bitmez başımdan duman gitmez bu yanan yüreğime dağların karı yetmez bu yanan yüreğime dağların karı yetmez dağların karı yetmez dağların karı yetmez dağların karı yetmez gönül bağlarım diye gözyaşımı sakladım sonra ağlarım diye gözyaşımı sakladım sonra ağlarım diye sevdalığın acısı kimi yakar bilinmez sevdalığın acısı kimi yakar bilinmez yalancı dünyadan gidenler geri dönmez yalancı dünyadan gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez, gidenler geri dönmez.
Yaşayan Türküler.
Menteşeli, menteşeli. Bu türkünün hikayesi Konya'nın Mengene yöresinde meydana gelmiştir. Zaman seferberlik zamanıdır. Batılıların hasta adam diye nitelendirdikleri Osmanlı Devleti en zayıf, en düşkün dönemlerini yaşamaktadır. İşte devletin bu çaresiz kaldığı zamanda kuzgunların leş bölüşmeye hücum ettikleri gibi Batı'nın sözde medeni, gelişmiş ülkeleri zaman içinde yavaş yavaş zayıflatıp parçaladıkları Osmanlı topraklarından sömürge olarak kullanmak için pay kapma yarışına girişmişler. Hasta adam ölmek üzeredir. Kim erken davranırsa o kadar fazla mala mülke konar düşüncesiyle Osmanlı topraklarına saldırmaya başlamışlar. Onların düşüncesi 2 ya da 3 günde tüm Türkleri teslim almak, fazla zayiat vermeden de hazineyi, ganimeti paylaşmaktır. Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta, Balkanlar'da, Kafkaslar'da savaşlar başlamış, kıyasıya bir mücadele verilmekteydi. Dünyanın en gelişmiş silahlı kuvvetlerine karşı Türk insanı, Anadolu'da eline geçirdiği kırma tüfekleri, palaları, saldırmaları almış savaşmaktadır. Düşman, Türklerin bu kadar mukavemet etmesine hem şaşırmış hem de çok iddetlenmiş. O kızgınlıkla Yemen civarına da asker çıkarmış. Düşmanlar gözünü Türk milletinin en hassas olduğu noktaya, kutsal topraklara dikmiş. İşte bu, Türk milletinin sabrını taşıran son damla olmuş. Türk milleti, aşının, ekmeğinin, hatta canının gitmesine pek aldırmaz ama vatan, din, namus denilince ona gem vurulmaz. İşte o zaman bu millet şaha kalkar. Kutsal topraklara saldıran düşmana karşı Anadolu ayağa kalkmış, seferberlik ilan edilmiş. Zaten Anadolu'da pek eli silah tutacak insanda kalmamış ya. Kalanlar yaşlı, hasta ve çeşitli cephelerden yaralı dönenlermiş. İşte bu seferberlik gününde yaşlısı, genci, yaralısı, hastası koşmuş komutanların emrinde Yemen'e gitmek için. Konya'nın Mengene yöresinde de cefakar bir Fatma Ana varmış. Fatma Ana'nın büyük çocukları Trablusgarp'ta, Balkanlar'da şehit düşmüş. En küçük oğluysa daha 12-13 yaşlarındaymış. Damadı da cephede bir kolunu tamamen kaybetmiş. Yaralarının iyileşmesini beklemekte. Kocası hayli yaşlanmış. Bedenini türlü hastalıklar sarmış, biçare durumda. Tüm bu perişan hallere rağmen kocası, "Haydi oğul, gavur artık dinimizi de kökünden yok etmeye kastetmiş. Artık silah taşıyabilir, kullanabilirsin. Ağabeylerin gibi sen de şehadet şerbetini içmeye hazırlan" deyip, oğlunu da kendisini de askere yazdırmış. Birkaç gün sonra yaralı damatları da yazılmış askere. "Ben artık iyileştim" demiş. "Silah da kullanabiliyorum tek kolumla." Kısa zamanda asker toplanmış ve Fatma Ana kocasını, küçük oğlunu ve damadını Yemen'e göndermiş. Yemen'e gidenlerden ara sıra iyi haberler gelirmiş. Fakat Anadolu'da durum hiç de o kadar iyi değil. Yokluk, hain yokluk, hastalık, bakımsızlık, kundaktaki, beşikteki yavruları, güçsüzleri birer birer alıp götürmüş. Hele o yıl Anadolu toprakları öyle bir kış görmüş ki, öyle bir kış ancak bin yılda bir olurmuş. Yollar kapanmış, evlerin bacaları kardan görünmez olmuş, hayvanların yiyecekleri tükenmiş, telef olmuş, insanların erzakları tükenmiş. Fakat Fatma Ana çilekeş, Fatma Ana fedakar. O yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmiş küçük torunlarını. Kendisi bakımsız kalmış. Kızı ve torunlarının sağlığı yerindeymiş ama Fatma Ana hastalanıp yataklara düşmüş. Günlerce, haftalarca çekmiş bu derdi. Kızı ekmek aş getirse de o yine de yiyeceklerin bir kısmını "canım istemiyor" diye artırıp torunlarına yedirmiş. Kızı "ana ne olur ye, birazcık olsun şundan al, bundan al, kurban olayım" diye yalvarmışsa da Fatma Ana "onları ben yersem çocuklar açlıktan ölecek" diye kendi kendine düşünürmüş. "Ben yaşadığım kadar yaşadım. Çocuklar büyüsün, yetişsin ki bu milleti ileride karanlık günler bekliyor. İşte o zaman bu yavrularımız vatan için, millet için, din için, devlet için taze bir güç olarak mücadele etsin" diye yarınları düşünürmüş. Kızına da "bak yavrum, senin şehit kardeşlerin diridir. Onların ruhları şu an aramızda dolaşıyor. Düşmana aman vermeyin, direnin, direnin, son nefer şehit olana kadar direnin, savaşın. Ben belki savaşamıyorum ama savaşacak insanları yetiştirebilmek için canımdan can katmaya çalışıyorum. Sen de ben bu alemden göçünce öyle yap. Savaşamazsan cepheye azık taşı, cephane taşı. Aksi takdirde esaret bizim gibi milletler için ölümden de beterdir. Allah bu millete ölmeyi kolay ama esareti zor kılmış. Biz de onun emrine uyup esaret zincirlerini kırmalıyız. Sana vasiyetim, bunları yavrularının kulaklarına küpe etmendir" diye kızına nasihatte bulunmuş. Tıpkı Şeyh Şamil'in anası gibi. Yaz gelmiş nihayet. Fakat Fatma Ana güçten kuvvetten hayli düşmüş. Konu komşu yardım etmiş. Birkaç ay daha direnmiş hastalığa ama sonunda takati kesilmiş ve bir gün sabah ezanları okunurken Hakk'a yürümüş. Göç eylemiş bu diyardan. Çok sürmemiş, askere yolladıkları geri dönmüş. Fatma Ana onların dönüşünü görememiş. Allah çok sevdiği fedakar Fatma Ana'yı yanına almış. O şehit yavrularının yanındadır belki de diye düşünen konu komşu, ona olan sevgisini, hürmetini bu dünyada da yanık türkülerle destanlaştırmış, ebedileştirmiş. İşte bugünlere kadar söylenip gelen, gönülden gönle nakşedilen bu türkü de bu olay üzerine söylenmiştir. Menteşeli, menteşeli, deli olduğum derde düşeli, 3 gün oldu yar gideli, kaldım evlerde yalınız, yalınız. Loras'tan bir bulut ağdı, sulu sepken karlar yağdı, yolcularım hanlarda kaldı, tükenmez derdim yalnız, yalnız. Derviş olsam giysem hırka, kimsem yoktur verse arka, götürürler Şam'a da şarka, kaldım evlerde yalnız, yalnız.
Menteşeli, menteşeli, del oldum derde düşeli, üç gün oldu yar gideli, tükenmez derdim yalnız, yalnız. Üç gün oldu yar gideli, tükenmez derdim yalnız, yalnız. Loras'tan bir bulut ağdı, soluda sepken karlar da yağdı, yolcuları olsam giysem hırka, kimsem yoktur versem arka, götürdüler Şam'a da şarka, kaldım evine şarka, kaldım evlerde yalnız, yalnız.
yaşayan türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini, ben senin değerini, ah gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini, ben senin değerini, ah gittiğinde anladım. Hayatta hiçbir şey sine anmadım. Sensiz yaşamak çok zor, gittiğinde anladım. Hayatta hiçbir şeye böylesine anmadım. Sensiz yaşamak çok zor, gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini, ben senin değerini, ah gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini, ben senin değerini, ah gittiğinde anladım. Ben senin değerini, ah gittiğinde anladım.
Hayatın Sesleri.